Tekno Vadi. Sevgili dinleyiciler, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kökten hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Bugün iki farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle tabii ki Türkiye'de hidrojen teknolojilerinin geleceğini birazdan konuşacağız ve hemen ardından da dijital dönüşüm çözümleri konusunda yine çok değerli bir başka konuğumuzu stüdyoda ağırlayacağız. Sizleri de programımıza davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim kanallarımız. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Efendim, Doktor Sayın Serdar Gökpınar şu anda telefon hattımızda. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı kendisi. Hoş geldiniz Sayın Gökpınar. Alo. Sayın Gökpınar beni duyamıyor herhalde. Tekrar ulaşmaya çalışır arkadaşlarımız. Şimdi tabii ki Sayın Gökpınar'la birlikte Türkiye'de hidrojen teknolojilerinin geleceğini konuşacağız. Ama stüdyomuzda bir başka konuğumuz daha var. Onu da merhaba diyelim bu arada. Kendisi ikinci konuğumuz Sayın Perihan Kömürsu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Kubey Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortak Sayın Kömürsu. Ve dijital dönüşüm çözümlerini konuşacağız kendisiyle birazdan. Arkadaşlarımız da Serdar Bey'e ulaşmaya çalışıyorlar. Serdar Bey'e ulaştıklarında Türkiye'deki hidrojen teknolojilerinin geleceği konusunda yeni bir çalışma, yeni bir bakış var. Onu konuşacağız. Aslında hidrojen dediğimiz şey çok hayatımızın dışında bir şey değil. Sayın Kömürsu, siz de tabii enerji, teknoloji hepsi bir arada muhakkak ki kullanıyorsunuz ama sizin biraz daha farklı bir bakış noktanız var. O da yazılımsal çözümler, dijital çözümler konusunda. İsterseniz onunla kısa bir başlayalım, ardından tekrar döneriz olmazsa Sayın Gökpınar'a ilerleyen dakikalarda bağlarız.
Tabii ki.
Müsaitseniz. Şimdi dijital dönüşüm çözümleri dediğimizde birkaç farklı alan var ama biz bunların doküman analiz ve yönetim sistemini aslında konuşacağız. Bağlandı mı Sayın Gökpınar? Sayın Gökpınar merhaba.
Merhabalar Hakan Bey.
Efendim, size ulaşamıyoruz diye bir sohbete başlamıştık ama artık tekrar size dönelim. Konumdan özür dileyeyim.
Kusura bakmayın,
birazdan devam edeceğiz. Sayın Gökpınar, tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Temiz hidrojen teknolojileri konusunu konuşacağız. Tabii Türkiye'de bu teknolojilerin geleceğini merak ediyoruz. Geçtiğimiz hafta önemli sunumlarınız vardı ve bu konuyla ilgili önemli bir raporunuz da var. Bende özeti bulunuyor. Sevgili dinleyenlerimize de en azından bu özetin ana hatlarını biraz anlatmak istiyoruz sizin vasıtanızla. Nedir bu çalışma, bu derinlemesine analiz ne anlama geliyor temiz hidrojen teknolojileri açısından?
Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için Hakan Bey. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Dünyanın 2050'li yılları için bir takım planları var. Bu planların en başında karbon salmamak, hatta mümkünse salınmış karbonu geri çekmek. Şu ana kadar salınanlarla ilgili bir takım sonuçlar oluşmaya başladı. İşte bu sene kış görmediğimiz gibi, diyeyim çok basitçe geçeyim. Bunları yönetmeye çalışmak, bunlarla başa çıkabilmek gibi bir şey var. Yani bundan 30 yıl sonrasında bu problemleri veya bu sorunsalları çözmüş olmak gibi hedef var. Bunun tabii en başında karbonu salmamızın sebeplerinden bir tanesi enerji sistemlerimiz. Bu enerji sistemlerimizde de bugün kömür, işte hidrokarbona dayalı sıvı yakıtlar, doğal gaz gibi şeyleri çok yoğun bir biçimde kullanıyoruz. Bunların yerine peyderpey, çoğu yerde yerine, bazı yerlerde de tamamlayıcısı olarak işte yenilenebilir kaynaklar, nükleer enerji sistemleri, çeşitli bunları tamamlayıcı bataryalar, enerji depolama sistemleri, bütün sistemin elektrifiye edilmesi yanında bir de yeşil hidrojenin kullanılması gibi çözümler masada. Tabii bunların tamamı şu aralar yoğun bir biçimde inşa etme, deneme, teknolojileri geliştirme, Ar-Ge'sini yapma, bazılarını devreye alma gibi bir süreçten geçiyor. Şimdi 30 yıl sonrayı düşündüğümüzde 30 yıl ne anlam ifade ediyor? Tabii biz insanoğlu olarak uzun süreleri veya geniş çevreleri algılamakta bazen yetersiz kalabiliyoruz. Bundan tam 30 yıl önce, 1994 yılında Türkiye'de henüz halka açılmış bir internet olmadığını, cep telefonunun da kullanılmadığını düşünelim. Yani biraz uzun bir süre ama bu süreler, bu zamanlar çok hızlıca geçebiliyor ve kapanabiliyor. Bundan dolayı da biz Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak 1991'den bu yana faaliyet gösteren bir kuruluş olmakla birlikte teknoloji alanında 2023-2028 dönemini iklim teknolojileri diyebileceğimiz alana ayırdık odaklanarak ve bunun içinde tabii ki enerji sistemlerinin dönüşümünde hidrojenin de bir payı, bir rolü olacağını bildiğimiz için bu konuya derinlemesine daldık, araştırdık ve çıktılarını da ilgililerle ve kamuoyuyla peyderpey paylaşıyoruz.
Şimdi Sayın Gökpınar, tabii hidrojen sadece bir enerji kaynağı değil. Aynı zamanda kimyasal bir enerji taşıyıcısı ve depolayıcısı olarak da hayatımızda ve geleceğin teknolojilerinde de önemli bir yer tutuyor. Hatta yakın zamanda özellikle otonom teknolojilerde de elektriksel işte otonomide de geri plana çıkıp onun yerine hidrojen aldığı konusunda çalışmalar yaygın. Burada biraz daha teknolojiyi daha farklı bir noktada hidrojeni temel alan bir enerji kaynağı noktasında bir devamlılık görüyoruz aslında. Tüm dünyada da böyle bir eğilim var. Peki Türkiye bunun neresinde size göre?
Şimdi Türkiye'nin önünde çok çeşitli ve önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeşil hidrojen dediğiniz zaman bunun karbon salmayan kaynaklardan üretilen elektrikle bir şekilde hidrojen üretimine geçmesi gibi düşünün. Biz tabii Türkiye'nin avantajlarını sayarken başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir kaynaklarının olabildiğince iyi olduğunu söylüyoruz. Tabii çok basit bir şeyle, düşünceyle işte güneşten veya rüzgardan elektriği elde ediyoruz. Bu yeşil elektrik diye veya salımı olmayan elektrik, karbonsuz elektrik diyebileceğimiz bir şey. Bunu alıyoruz ve elektrolizörlerde suyu hidrojen ve oksijeni ayrıştırıp ayrı ayrı yakalayıp işte hidrojeni bir şekilde kullanıyoruz diye düşünelim. Şimdi Türkiye... Ha, bu arada belki bundan önce bir iki cümleyle hidrojenin nasıl kullanılabileceğine dair bir iki şey söylemek lazım.
Tabii, buyurun.
Birincisi, kimyasal süreçlerin içinde bir madde, bir molekül olarak kullanılıyor ki bu petrokimya sistemimizin bel kemiğini oluşturuyor. Yani bugün Türkiye'de en çok hidrojeni hali hazırda tüketen kuruluşlarımız var. Petrokimya sektörümüz. İkincisi, hidrojeni biz yakarak kullanabiliriz. Aynen bir yakıt gibi. Üçüncüsü, hidrojeni yakmadan elektrik üretmek için yakıt hücrelerinde bunu kullanabiliriz. Veya hidrojeni alırız. Buna karbon, bazı durumlarda azot bağlayarak çeşitli farklı moleküller yaparak metanol, ondan sonra amonyak, ondan sonracığıma doğal gaz ya da metan diyebileceğimiz veya havacılıkta kullanılan sürdürülebilir havacılık yakıtlarını üretmek için de bir molekül olarak kullanabiliriz. Yani sizin de aynen bahsettiğiniz gibi iyi bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılabilir.
Evet.
Şimdi Türkiye'de tabii otomotiv sektörü güçlü bir ülke olarak çeşitli kuruluşlarımız hidrojenin yanarak kullanılmasına yönelik otomotiv kuruluşlarımız yanarak kullanılmasına yönelik çeşitli denemeler, çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca halihazırda hidrojen kullanan özellikle de rafineri sektörümüz bunu işte dünyadaki tabiriyle gri ya da kahverengi denen metotlar var. Yani kirletici metotlar yerine yeşil yöntemlerle üretmek üzere bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bunun yanında Avrupa Birliği'nin bir tabiridir ama Türkiye'de hızlıca benimsenmiştir. Hidrojen vadisi oluşturmak üzere ki bunun kaynağı Güney Marmara'da bir şekilde Avrupa Birliği'nden de temin edilmek üzere bir takım çalışmalar var. Yani burada hidrojeni üretecek olanlarla tüketecek olanları bir şekilde birbiriyle ilişkilendiriyorsunuz.
Orası ARGE merkezi olacak galiba değil mi?
ARGE merkezi gibi düşünülse de aslında mevcut sanayi tesisiyle bağlantılı bir hidrojen üretim ve dağıtım sistemi gibi de düşünebiliriz. Bunun yanında tabii ülkemiz önemli bir doğalgaz kullanıcısı, tüketicisi ve dağıtıcısı. İşte doğalgaz sistemimiz içine hidrojenin belli oranlarda enjekte edilerek, paçallanması diyelim ona, entegre edilerek bunun kullanılabilirliği yönünde çalışmalar da yapıldı Konya'da. İşte onun üzerine işte belli oranda mevcut altyapının değişmeden hidrojenin de eklenip rahatlıkla yakılabileceği gibi sonuçlar elde edildi. Bunun sonunda bir hidrojen stratejisi yol haritası oluşturuldu. Bu hidrojen stratejisi yol haritasında da geleceğe yönelik ülkemiz adına bir takım hedefler kondu.
Peki bu hedeflerden son olarak bahsedebilir miyiz? Yani bizim hedeflerimiz kısa, orta ve uzun vadede nedir hidrojen teknolojilerinde?
Şimdi bu konan hedefler özellikle küresel olarak konan hedeflerle de paralelinde diyelim. Öncelikle biz Türkiye olarak hidrojeni potansiyel ve alternatif bir enerji taşıyıcısı ve depolama aracı olarak görüyoruz. Bir kere bunun altını çiziyoruz. Bu önemli. Nasıl gördüğümüz çok kritik. Buradan yola çıkıyoruz. İkincisi hidrojene dair teknolojiler ki bunları basitçe hidrojenin üretimi, hidrojenin depolanması ve taşınması ki burası çok sıkıntılı bir süreç basamağıdır. Hidrojenin kullanımı ve hidrojenin dolumu vesaire gibi bu teknolojilerin ucuzlatarak geliştirilmesi yönünde çalışmaların desteklenmesine karar verdi Türkiye. Aynı zamanda öncelikle bu karbon salımının yoğun olduğu veya hidrojeni halihazırda kullanan sektörlerde ne diyebilirim? Mesela rafineri, sülfürden arındırma, amonyak, gübre, cam endüstrisi gibi tesislerde bunların hızla hayata geçirmesi gibi bir şey var. Birkaç tane de stratejimiz içinde sayısal hedefler. Bunlar hidrojenin 2030'lu yıllarda 2.4-2.5 dolara inmesi kilosunun ve aynı zamanda 2053 yılına geldiğimizde bizim net sıfır hedefimizin konduğu hedeflendiği yıldır 1.2 Amerikan doları bedele düşmesi gibi bir şey var. Bu amaçla da ülkemizdeki elektrolizör yani suyu ayrıştırıp hidrojen üretme, elektrik kullanarak tesislerinin ya da bu elektrolizör kapasitemizi 2 gigawatt, 2035'te de 5 gigawatt gibi bir seviyeye yükseltmek hedeflerimiz var. Evet. Buna ben bir hedef daha eklemek istiyorum. Çünkü bu kritik. Şunu görüyoruz biz. Hidrojeni depolaması, taşıması hatta zaman zaman da üretimi ucuz değil. Hele bugün yeşil hidrojen oldukça pahalı. Bugün için konuşuyorum. Zamanla peyderpey teknolojiler geliştikçe bu azalacak. Bizim Türkiye olarak bir plan daha yapmamız gerekiyor. O da başka ülkelerde yüksek enerji gereksinimi olan endüstri tesislerinin Türkiye gibi hidrojenin daha makul rakamlara üretilebileceği bölgelere taşınması. Buna deindustrialization ya da endüstrisizleşme gibi şeyler söyleniyor. Avrupa içinde bazı ülkelerden bunun mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Yani biz burada hidrojeni çok daha makul rakamlara üretirken biz size hidrojen göndermişiz, buyurun tesislerinizi buraya getirin, sanayimizi bu şekilde düzenleyelim diye de bilmemiz gerekiyor.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok güzel açıkladınız. Çok ben sağ olun katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı Doktor Sayın Serdar Gökpınar bizimleydi ve Türkiye'de hidrojen teknolojilerinin geleceğini değerlendirdik.
Teknovadi devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın başında da söylediğimiz gibi yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Kubay Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda kurucu ortağı Sayın Perihan Kömürsu. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Tam sohbete başlayacaktık. Serdar evet. Bey'le devam ettik. Şimdi sizinle kaldığımız yerden başlayalım. Çünkü dijital dönüşüm çözümleri dediğimiz de çok geniş bir alan. Siz bu alanın içerisinde özel bir bölüm olan döküman analiz ve yönetim sistemi üzerinden galiba biraz daha detaylı evet. çalışmalar yapıyorsunuz. Şimdi bunu bize bu DAMS'ı kısa adıyla nasıl tarif edersiniz? Ne dersiniz? Hani ben size gelip bu konuda hiç bilgi sahibi olmayan birisi olarak DAMS nedir desem, siz bana bunu nasıl açıklarsınız?
Aslında çok geniş bir kavram var DAMS'ın. Onu da size böyle kısaca bir detaylandırmaya çalışacağım. Öncelikle teşekkür ederim nazik davetiniz için.
Rica ederiz.
DAMS aslında şöyle, firmaların çok yorulduğu bu evrak işlerinden kurtulmalarını sağlayacak, temelde onların tüm aslında kalite yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayacak bir sistem. Bir üretim yapan bir fabrikanın, şu an aslında birçok işletmenin, bunda fabrikalar genelde büyük problemler yaşıyor. En büyük sıkıntısı evrakları yönetebilmek, prosedürlerine uyabilmek, işte kalite süreçlerinde ya da bu ISO standartlarına uygun bir şekilde üretim süreçlerini tamamlayabilmek. Bu noktada çok ciddi sıkıntılar yaşıyor firmalar. Mailler kayboluyor, işte onay süreçlerine çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Cihazlarıyla ilgili takip etmeleri gereken kontrol ve onay süreçleri var. Bunlar aksayabiliyor ya da evraklarla uğraşırken çok ciddi bir vakit kaybı yaşıyorlar. DAMS aslında burada devreye giriyor. Burada firmaların bu yaşadığı en büyük zaman kaybını ortadan kaldırıp saniyeler içinde bildirimlerle, maillerle onların birbirleriyle iletişim sağlamalarını, var olan tüm evrak yönetimlerini bu sistem üzerinde yapmalarını sağlıyor. Hem aslında çevreci bir girişim sağlamış oluyor böylelikle sistemimiz. Çünkü temel motto olarak da ona baktık. Teknoloji evet çok gelişiyor. Attığı her adımda başka bir noktaya gidiyor ama şu an dönüp baktığımızda teknolojinin bizi koruması gereken en önemli yerlerden biri de aslında çevreyle oluşması gerekiyor. Çünkü hızlı tüketiyoruz. Tükettiğimiz şeyleri de doğru kullanabilmek bizim için çok önemli. O yüzden bir yeşil yaklaşımla DAMS'ı böyle bir ürettik.
Şimdi aklıma yaptık. Bir şey geldi Sayın Kömürsu. Genelde iş yerlerinde özellikle çok çalışkan tiplerin böyle ellerinde evraklarla, kağıtlarla oradan evet. oraya giderken görürüz. Şimdi bu kişiler aslında çok mu çalışır? Yoksa bu evraklarla oradan oraya giderken çok mu çalışıyor görünür? Onu ayırt etmek çok kolay değildir.
Değil,
ama sizin bu dijital dönüşüm sisteminizle, yönetim sistemiyle evet. aslında kimin ne kadar efektif çalıştığı, kimin ne kadar daha fazla iş yaptığı ortaya çıkıyor galiba. Aynen değil mi? Biraz öyle. Burada kişilerin potansiyellerini de ortaya çıkartan bir
aslında
pozisyon oluşuyor.
Aslında her şeyi ortaya döküyor. Burada da şu oluyor aslında. Kişilerin gerçekten yaptığı işlerin durumları, seviyeleri, ya aslında aksiyon alma dediğimiz bir süreç var. Kaç kişi, işte hangi personel ne kadarlık işine bir aksiyon sağlamış, bunları ne kadar hızla yapmış, gecikmeli mi yapmış yoksa zamanında mı yapmış, ne gibi bir üretkenliği olduğunu buradan takip edebiliyor aslında firma ve yöneticiler. Kendileri de kendilerini takip edebiliyorlar. Böylelikle de aslında kendi hatalarını da düzeltme gibi bir imkan sağlıyor sistem onlara. O dediğiniz gibi evrak süreçleri tamamen buradan yönetiliyor. Onların yapması gereken, sadece sistemde var olan, onlara atanmış işleri kontrol edip, onların eğer varsa reel sahadaki kontrollerini sağlayıp buradaki onay sistemine veriye evet. girmeleri ya da sadece bir onay tuşuna basmaları, çok ciddi anlamda da kullanım kolaylığı var sistemde.
Burada tabii yetkilendirmeler de önemli bildiğim
tabii
kadarıyla.
Ki, tabii ki
yetkilendirmeler bir diğer
var.
Nokta da özellikle tabii şirketlerin gelişmesi, büyümesi açısından çok önemli bir nokta galiba
evet.
bu sistemler. Başlangıçta hemen böyle bir roketliyor mu yoksa belli aşamalarla mı ilerliyor bu sistemler?
Sisteme adapte olma süreciyle birlikte aslında bir roketleme sistemine tam anlamıyla geçiyor sistemle birlikte. Hı-hı. Kurulum gerçekleştiği andan itibaren web tabanlı bir yazılım yaptığımız bu yazılımımız her yerden çok rahatlıkla herkesin ulaşabileceği, konumunda olma zorunluluğunun olmadığı, sadece eğer varsa firmalarına VPN'le bağlanmalarının yeterli olduğu, eğer o şart yoksa herhangi bir internetin olduğu alanda işlerini takip edebilme şansı sunuyor. Doğal olarak artık mailim geldi mi gelmedi mi, iş onaylandı mı onaylanmadı mı, benim bununla görüşmem lazım gibi süreç tamamen ortadan kalkıyor. üretimde de şöyle bir süreç var. Aslında bu DAMS sadece evrak yönetimi de değil, üretimi de çok ciddi anlamda destekliyor. Hata bildirimlerini burada kayıt altına alabiliyorsunuz. Cihaz kalibrasyon gibi sistemleri kayıt altına alabiliyorsunuz. Zaten modüllerimizden bir atık yönetimi var. FMEA dediğimiz öngörülen hataların önceden analiz edilmesi ve bunların iyileştirilme süreçleri var. Aynı zamanda da aslında üretim de çok ciddi anlamda hata payını düşüren ve daha pozitif ve neticeye sonuca ulaşan bir üretimi hedefleyen yapıya firmaları sistem aslında zorunlu olarak göndermiş oluyor. Bunları yapmak zorundalar ama süreç bunu daha hızlandırıyor diyelim.
Evet, şimdi tabii burada sizin açınızdan çok önemli bir nokta var. O da sürekli gelen verilerle sistemi güncellemek, yenilemek. Evet. Bir diğer taraftan da sizi genelde bu tip firmaları çok zora sokan bir nokta var. Son kullanıcının davranışları. Bunu nasıl dengeliyorsunuz?
Şöyle bir yapımız var aslında. Bizim kendi kullandığımız bir KMS adında bir sistemimiz var. Bu sisteme de tüm çalışanlar ulaşabiliyor. Sistem üzerinde istedikleri iyileştirmeleri, onları zorlayan noktaları ya da akıllarına bir fikir geldiğinde yapılmasını istenen eklentileri bize oradan gönderiyorlar. Ve bunu sadece çalıştığımız bir firma odaklı değil, tüm çalıştığımız firmalara sunuyoruz. Orada bizde bir veri havuzu oluşmaya başlıyor. Zamanla biz artık şunu görmeye başlıyoruz. Bu üretim dalındaki firmalar birbirinden benzer işler istiyor ve onların bu noktada gelişmesi lazım. Ya da benzer bir şekilde biz bir proje ürettiğimizde bu projeyi onlara veriyoruz ve denemelerini rica ediyoruz. Onların geri dönütleriyle birlikte sistem aslında gerçek kullanıcı ile iyileşen bir yapıya dönüşüyor. Bu çok vardır bizim sektörümüzde, yapay işte testler. Aslında yapay test değil, DAMS. Yaklaşık 4 yıldır canlı saha testinde beyaz yaka ve mavi yakın çok aktif kullandığı, yöneticilerin bu var olan hiyerarşik sıralamanın çok ciddi anlamda kontrol edildiği bir yapıyla ilerledi. Ve şu an bizim gördüğümüz sonuçlar var olan kullanan firmaların çok güzel gelişmeler kaydettiği ve çok pozitif dönüşler aldığımız. Çok bize de destekleri ve katkıları olmuştur zaten bu, evet, noktada firmaların.
Şimdi tabii özellikle bu tip yazılımların ölçekleri de önemli. Küçük, orta, büyük, siz sanırım yazılımın temeli hepsine hitap eden bir şekilde,
hepsine
değil mi?
Hepsine hitap ediyor tabii ki.
Peki bunu nasıl sağladınız? Yani küçük ölçek de çok faydalanıyor, büyük ölçek de faydalanıyor. Bunu nasıl gerçekleştirdiniz?
Çok temel ve ortak olan şeyler var aslında. Mesela depo yönetimi. Depo içindeki eşyaların kontrol edilmesi, bunların başında bunların yetkisini veren kişi ya da dağıtıldığı birimler kaç tane gitmesi gerektiği gibi. Bunu sağlık sektörü de çok rahatlıkla kullanabiliyor. Bunu zaten fabrika ya da üretim bandında olan tüm firmalar kullanmak durumunda kalıyor. Böylelikle aslında küçük, orta, büyük işletmelerin, hatta birbirinden farklı sektörlerin bile kendi modüllerini içinden seçerek kullanabileceği bir sistem haline geliyor. Evet, şu an hani baktığımızda temel olarak bir kalite entegrasyon sistemi, doküman analiz ve bu analizlerin yönetildiği bir sistem. Ama aynı zamanda sağlık sektöründe de bazı modüllerin hitap edebildiği noktalar var. İşte finans durumunu kontrol edebildiği noktalar var. Enerji yönetim modülümüz var. Aynı zamanda cihazlarımız üretimde şu an. Bu cihazlarla birlikte kişi kendi kullandığı enerji bandını üretebiliyor. Bunlar, ya dönüp baktığımızda aslında her şey temel şuna geliyor. Çevreyi korumak için şu an karbon ayak izi diye Türkiye'de çok güzel bir girişim ve adım başlatıldı. Şu an büyük küçük demeden tüm firmalar buna uyum sağlamaya çalışıyor. Ve bu süreçte de aslında buna giriş yapabilmelerindeki en temel şey de teknolojiyi daha efektif kullanmalarından geçiyor. Bu teknolojimizde onların bu kullanımını hem kolaylaştıran hem kontrollerini daha rahat yapabildikleri bir yapı olarak onların karşısına çıkıyor aslında.
Peki burada şöyle bir kıyaslama yapabilir miyiz Sayın Perihan Hanım? Türkiye dünya açısından bir kıyaslama yapsak. Çünkü anladığım kadarıyla sizin başlangıç noktasıyla ulaşacağınız hedefler noktasında daha hala çok hızlı adımlarla ilerliyorsunuz.
Evet.
Fakat şu anki pozisyonunuz itibariyle ya da sistemin, bu dijital dönüşüm çözümleri sisteminin şu anki pozisyonu itibariyle dünyadaki yerimiz nedir? Nasıl bir noktadayız size göre?
Aslında şöyle, benzer yapıların ve sistemlerin yapıldığı ülkeler var. Bunda başarılı çalışmalar çıkartan yerler de var. Amerika'da da benzer bir şekilde takip ettiğimiz firmalar var. Ama aslında ülkeye göre biraz daha kendi içinde şekilleniyor bu sistemler. Türkiye'nin yönetim algısı, yönetim şekli biraz daha iş disiplini diyeyim daha farklı. İşte Amerika'daki, Almanya'daki daha farklı. Doğal olarak sistemler kendi içinde buna göre evrilmiş durumda. Ama standartlar her yerde aynı. Doğal olarak standart işleyişi onlarla bizde aynı olduğu için sistemimizin yurt dışına açılmasına da çok büyük sıkıntılar çekeceğimizi düşünmüyoruz. Hedeflerimizden biri de o zaten. Şu an kısaca ondan da bahsetmek isterim. DAMS bizim çok ciddi bir işte saha testinden ve deneyiminden sonra artık yeter yaymamız gerekiyor ve reklam çalışmalarına başlayalım dediğimiz bir sürece geldi ve ilk ödülünü de bu sene daha doğrusu
ödüllü bir program
ödülünü
yani,
de evet, aldı. Yazılım. Türkiye Bilişim Derneği'nden yerli ve milli dijital dönüşüm projesi ödülünü aldık Aralık 2023'te.
Kutluyorum. Çok teşekkür güzel bir ediyorum. Ödül. Çok önemli bir ödül bir de.
Bizim yani. İçin çok önemliydi. İlk ödül başvurumuzdu bu. Çok da özenerek aslında girdiğimiz bir süreçti ve bizim için çok güzel sonuçlandı. Şu an bununla birlikte Türkiye'deki aslında kardeş sistemler diyeyim. Kardeş sistemlerin insanların böyle parça parça kullandığı ve hepsini ayrı ayrı yerden girerek yönetmeye çalıştığı sistemleri biz tek çatı altında ve tek bir sistem üzerinden yönetebilme imkanını sunduğumuzu fark edip bunu artık Türkiye içinde
global hale de getireceksiniz,
evet,
galiba.
Türkiye içinde şu an bir reklam çalışması ve yayılım sürecine başladık. Daha sonraki hedeflerimizde şu an Almanya üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Oradaki üretim bandına da şu an sistemimizin uyduğunu farkına vardık. Orada da çalıştığımız benzer yazılımcı arkadaşlarımız var. Onların destekleriyle birlikte bir sonraki hedefimiz de Almanya ile birlikte aslında globale açmak.
Şimdi Sayın Köbürsü, şunu açık ve net açıklamak istiyorum. Çünkü konuştuğumuzda dinleyicilerimiz aklına hep şu gelebilir. Bu sadece böyle bir yazıyı düzenleyen, yazıları düzenleyen bir sistem gibi algılayabilirler ama öyle olmadığını
yok,
anlıyorum
değil.
Ben. Bu bir modüller içeren bir yönetim sistemi.
Kesinlikle.
Hani şöyle söyleyelim. Devletler önümüzdeki yıllarda bu modülleri kullanarak yönetilecek.
Kesinlikle.
Sadece şirketler değil, devletler de buna göre yönetilecek. Dolayısıyla bu sadece bir evrağı oradan aldım, dijital
değil.
Olarak evrak aldım, evrak gönderdim değil galiba.
Ya,
bunu çok kısa bir açıklar mısınız?
Şöyle, çok basit düşünüyorum. Şu an var olan hep üretim odaklı firmalardan çıkarak düşünüyorum. Bir sağlık kuruluşunun ambulanslarının muayene dönemlerini, işte bunların var olan personellerini, içine atanan eşyalarını kontrol ve takip etmesi gerekiyor. Şimdi doğal olarak bunu biz bir cihaz gözüyle bakıyoruz. O ambulans bizim için bir cihaz ve bunların bir süreçleri var. Kaçırılmaması gereken, bakımlarının yapılması gereken. Şimdi
hatta içindeki malzemelerin
bile
eksik olmaması
aynen
gereken
öyle.
Değil
çok
mi?
Çok da ciddi bir noktada aslında.
Tabii.
Bu yaptığımız DAMS'ın bir de bizim sağlık kuruluşları için farklı bir yaptığımız versiyonu var aslında. Ama mantalite hepsinde aynı işliyor. Dediğiniz gibi üretim sektörü için DAMS ise sağlık sektörü için de bu bizim bahsettiğimiz sağlık uygulamalarımız giriyor. Şimdi burada temel hepsine baktığınızda bunların takip edilmesi lazım. Gözden kaçmasının çok ciddi riskler barındırdığı ya da geri dönülemeyecek hatalara sebebiyet verebilecek noktalarda olduğunu görüyoruz. Şimdi öyle bir durumda mecburen bu sistemleri firmalar kullanıyor ve bu hatırlatıcılarla birlikte sistemlerde de şöyle bir hatırlatma sistemi var. Bir hafta önceden size bir bildirim geliyor. Son 3 gün hala bu bildirim karşılanmadıysa artık sistem biz onu taciz diyoruz. Bu işi yapman gerekiyor, yapman gerekiyor, yapman gerekiyor. Geciktiyse gecikiyor. Eğer hiyerarşi sıralamasında üstü varsa iş yapılmadığında ve gün geçtiğinde bir üstüne bildirim gidiyor. Üstü ciddiye almadıysa bir üstüne bildirim gidiyor gibi. Aslında burada da yani personelden kaynaklı sıkıntının nerede başladığı kontrol ediliyor. Ya da neden
işler aksamıyor yani.
Aksadığı, evet, personelin de gerçekten çok geçerli bir nedeni olabiliyor. Bazen bunu ispatlamakta zorlanıyor. Bu sistem onun ispatını da kolaylaştırıyor aslında. Böylelikle de tüm var olan, yani bir kuruma girdiğiniz anda var olan her şeyi kontrol etmeye başladığınızı fark ediyorsunuz. Hatta şu an biz RFID sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Olası bir doğal afet durumlarında yaşanacak bir fabrika ya da işte üretim
sıkıntıda,
bulunan bölgedeki sıkıntıda personellerin bulunduğu son konumu görebilecekleri bir yapı geliştirme üzerine bir çalışma da yürütüyoruz. Ya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eve girdiğinizde yapmanız gereken belli başlı temel şeyler ve buna yardımcı küçük küçük aletler vardır. Bunların hepsi tek bir yerde, tek bir kullanıcı adı ve şifreyle. her şeyi yönetebiliyorsunuz. Cihazların bakımını yönetebiliyorsunuz, var olan işte prosedürlerinizi yönetebiliyorsunuz. Evrak zaten şu an herkesin temel aldığı şey, evraklarınızı yönetebiliyorsunuz gibi.
Çok fazla hani değiştikçe ve geliştikçe daha küçük ölçekli kişilerin kullanımına da sunulacaktır eminim.
Tabii.
Çünkü bizler için de gerekiyor. Unutuyoruz işte randevum mu vardı, ne vardı, şu vardı. Hepsini bir yere getirecek kişisel şeyler de olabiliyor.
Aynen öyle.
Efendim çok teşekkür ederim.
Ben
çok güzel açıkladınız
ederim.
Gerçekten.
Çok sağ olun.
Özellikle dijital dönüşüm çözümleri konusunda Damsa anlattı Sayın Perihan Kömürsu. Kubey Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortağı. Kendisine başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Çalışmalarında ve programımıza katıldığı için de teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, sizlere veda etme zamanımız geldi. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
Tekno Vadi.